Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün Kırk Ambar'da ilginç bir konuyu konuşacağız. Belki gündemden, güncel olandan, aktüel olandan, bizim daha doğrusu aktüel siyasetten biraz uzak bir konu. Ama sosyolojinin, Türkiye sosyolojisinin bence hala ana bir gündemi, konusu, örtük bir gündem hocam, evet, daha doğrusu.
Zaman zaman konuşuluyor, evet, çünkü tartışılıyor.
Köy-kent diyalektiğini konuşacağız. Evet. Sizin köy-kent diyalektiğinin ontolojisi ve sosyolojisi diye bir yazınız yayınlanmıştı hocam. Ocak 25'te. Nerede? Bunu da takip etsin dinleyicilerimiz. İstanbulfikriyati.com.
Evet.
Böyle bir sitede siz zaman zaman yazılar yazıyorsunuz hocam. Şimdi hocam,
sizden de bekleriz inşallah Ali Bey. Bir sosyolog olarak katkılarınızı bekliyoruz.
İnşallah hocam. Hocam şöyle başlıyorsunuz siz. Türkiye'de diyorsunuz, kendimi bildim bileli bir köy-kent diyalektiği yaşanıyor. Belki en önemli sosyolojik çatışmaların temelinde de bunu görüyorsunuz,
evet,
siz yani.
Evet.
Bundan dolayı işte biz bunu romanlarda, filmlerde, araştırmalarda da görüyoruz bazen, evet, bu diyalektiği, çatışmayı. Şimdi diyorsunuz yeniden alevleniyor.
Evet.
Onunla başlayacağım zaten. Hani nereden bu izlenime vardınız hocam? Bir evet, sosyolog, evet, olarak sizin, evet, gördüğünüz, bizim göremediğimiz birçok mesele oluyor bazen toplumun geneline baktığımızda. Bunu konuşacağız bugün. Tabii burada ontolojik olarak diyalektikliği siz ortaya koyuyorsunuz. Modern zamanlarda ne ifade ediyor? Türk toplumunda, evet, köy-kent diyalektiği ne anlama geliyor? Onların hepsini konuşmuş olacağız. Ben hocam başta şunu söylemek istiyorum. Siz de atıfta bulunuyorsunuz. İşte sosyolojide bu Edward Shields galiba 1973'te, evet, Columbia, evet, Üniversitesi'nde bir onun makalesi var. Bu merkez-çevre ilişkisi üzerine. Evet. Sonra bunu Şerif Mardin, evet, biraz Türk toplumuna uyarladı.
Evet.
Bu merkez-çevreyi. Bu merkez-çevreden farklı, biraz yani Türk sosyolojisi açısından baktığımız zaman bu köy-kent karşıtlığı, evet, ötekiliği, diyalektliği biraz daha farklı,
biraz
duruyor
daha farklı
sanki.
Evet.
Tabii siz burada şununla da başlayalım hocam. İşte Mevlana'dan, İsmail Hakkı Bursevi'den, İbn Sina'dan, İbn Haldun'dan, Hacı Bayramı Veli'den örneklerle başlıyorsunuz. Yani, evet, onların eserlerinde, söylemlerinde köyü neyi ifade ediyor, neye tekabül ediyor? Şehir, evet, hayatı neye tekabül ediyor? Bunlarla başlıyorsunuz. İlginç bir konu hocam.
Evet, çok ilginç. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bir şey var, son yıllarda zaman zaman bu oluyor, yine ortaya çıktı. Muhafazakarları, dindarları, inançlı insanları köylü diye damgalama modası var. Yani bunlar köylü, dün köyden geldiler, şehire alışamadılar. Dolayısıyla şehire karşı öfke ve kin içindeler, kıskanıyorlar. Ondan sonra sonradan görme oluyorlar. Böyle bir şey var, ciddi bir suçlama var şu an. Bu beyaz Türkler dediğimiz, seküler olan, batıcı olan ve bu topluma yukarıdan bakan, kendini öğretmen gören kesimlerin aslında zaman zaman başvurdukları bir açıklama biçimi. Hiçbir gerçekliği yok mu? Elbette belli gerçeklikleri olabilir. Ama Türk romanında mesela Refik Halit Karay, İstanbullu bir edebiyatçımız, çok büyük bir edebiyatçımız hakikaten, Ekmek Elden Su Gölden diye bir romanı var. Ve Çukurova'dan kısa sürede zengin olan toprak sahiplerinin hanımlarının, eşlerinin İstanbul'a gelin nasıl sonradan görme havalarıyla, köylü kelimesini kullanmıyor ama sonradan görme.
Evet.
Uyumsuzluk. Bunu çok güzel anlatıyor. Yani şimdi daha sonra başka romanlarda da bunlar ele alınmış. Günümüzde yani bizim bahsettiğimiz bu durum var. Yani muhafazakarları karşı bir muhalefet söylemine dönüştü şu an. Bunlar köylüdür, sonradan görmedir, giyinmeyi bilmezler, yeme içmeyi bilmezler, efendim zarafetleri yok, medeni değiller gibi suçlamalar.
Bir tahakküm aracına döndü.
Evet, bu hakikaten doğru mu? Türkiye'de köy kent diyalektiğini sadece böyle açıklamak doğru mudur? Mesela böyle bakalım. Bir defa İslam düşüncesine baktığımız zaman kendilerine İslam'ı referans alıyor değil mi muhafazakarlar?
Evet.
Bu önemli bir şey. Sekülerler İslam'ı temel almıyorlar. İslam düşüncesinde köy kent ilişkisi nasıl? Köye nasıl bakılır? Şehire nasıl bakılır? Bir ona bakalım dedik. Ona baktığımızda isimlerini andığınız büyük alimlerimiz, münevverlerimiz, ariflerimizin söyledikleri çok ibret verici. Hakikaten Bursevi de, Mevlana da, Hacı Bayram Veli de şehirden çok olumlu bahsediyorlar. Şehir daha çok ilmin yeri olarak görülür. İlim adamı burada yetişir, burada gelişir. Ondan sonra şehir daha çok kuralların, normların yerleşik olduğu, bir hukukun yaygınlık kazandığı yerdir.
Görgünün olduğu yerdir.
Görgünün olduğu yer.
Anlayışın olduğu önemsenir. Yerdir.
Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman orada da mesela bedevilik eleştirilir. Badiyede yaşayanlar, çölde yaşayanlar, kırsalda yaşayan insanların bir kısmı eleştirilir. Peygamberler daha çok kariyede, şehirde, Medine'de, Kur'an'da Medine geçer. Oradaki insanlara gelirler, hitap ederler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de ve Medine'de yaşamış. İslam'ı orada anlatmış, oradan yayılmıştır kırsal kesimlere. Dolayısıyla İslam düşünce geleneğinde şehire çok olumlu bir şey var, yaklaşım var, tutum var. İbn Haldun'a baktığımız zaman İbn Haldun da hem umran olmak demek şehirle mümkündür. Bu nedenle şehir önemli bir şeydir. Ama aynı zamanda şehir de belli bir umran da çok fazla zenginleşme, konfor, ahlak ilkelerinden uzaklaşma olduğu zaman sapmalar ortaya çıkıyor.
Yozlaşma ortaya çıkıyor.
Yozlaşma olur. Bugünkü Avrupa'nın şehirlerinde görüyoruz bunu.
Evet.
Değil mi? Şimdi bir de 50'lerde bir tartışma var Avrupa. Tartışmada muhafazakarlar şehire tümüyle karşı çıkıyorlar. Sanayileşme, modernite bu şehirleri diyor yozlaştırdı. O nedenle
Teknoloji.
O nedenle biz diyor köyleri önemseyelim. Köy tabiattır. Köy bozulmamış olandır. Köy fıtrata yakındır. Bu görüşleri savunanlar var. Mesela bizde de Nurettin Topçu o muhafazakar ekolden etkilendiği için o da bu düşüncelere sahip. Biz bu genel ontolojik şeylere, çerçeveleri ortaya koyduktan sonra günümüze gelelim. Yani ontolojik düzeyde İslam şehire karşı değil, tam tersine şehri, medeniliği, kanuni olanı, hukuki olanı önemser, mimari olanı önemser, zarafeti önemser. Dolayısıyla şehir önemli bir şeydir. Peygamberler de önce şehirlere gelirler yani. Orada halkı daha fazla bulurlar. İslam'a yatkınlık orada daha fazla ki oraya gelirler. Orada anlatırlar. Fakat Türkiye'de yaşadığımız son 100 yıllık köy-kent diyalektiği çatışması çok daha fazla. Bir sosyolojiye dayanıyor bir defa. Yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye'nin nüfusun %80'i köylerde yaşıyordu. %20'si şehirlerde, şehirde sekülerleştiriliyor. Sert bir sekülerleştirme, giyim kuşamı düşünün. Ankara yepyeni seküler bir şehir olarak kuruluyor, mabedi yok. Değil mi?
Evet.
Yani bizim geleneğimizde şehir kurulduğu zaman önce mabet vardır.
Merkezde o olur.
Padişahlarımız, sultanlarımız bir yeri fethettikleri zaman, değil mi? Merkezde camiyi kurarlar. Ayasofya kiliseydi, şehrin merkezindeydi, devletin kilisesiydi. Fatih Sultan Mehmet fethetti, bu devlet kilisesi devlet camisi oldu, kendi vakfı üzerine aldı. Bu çok belirgin bir şeydir. El Aziz, Mamurat-ı Aziz, Abdülaziz tarafından kurulduğu zaman hala Elazığ'ın merkezinde devlet konağıyla cami karşı karşıyadır. Ama yeni devlet konağı yapıldığında Elazığlı hemşerilerime dedim, hiç düşündünüz mü dedim bu. Elazığ'ın merkezinde devlet konağıyla cami, mabet, en büyük cami karşı karşıyaydı. İzzet Paşa o camiyi yaptı. Kendisi paşa, devleti orada üst düzeyde temsil eden. Bu tesadüfi bir şey değil. Bu devlet geleneği, yani bu toplumun geleneği, o devletin Müslümanlık siyasal kültürünü yansıtıyor. Ama şimdi biz bir yeni vilayet yaptık. Karşısında cami falan yok. Ankara'ya dönelim. Ankara tümüyle seküler olarak inşa ediliyor. Dolayısıyla 80 28'den sonra Kemalettin Bey çantasını, tasını, toprağını alıyor, gönderiliyor. Üzüntüsünden de daha sonra rahmetli oluyor. Çok büyük bir mimarımız. Bir gün konuşmamız lazım onu inşallah.
Sonra Alman mimarlar getiriliyor hocam.
Alman, Fransız getiriliyor mimarlar, bunlar. Tabii. Türk mimarisinden vazgeçiliyor. Evet. Şimdi şehir tamamıyla sekülerleşince din köylere hapsediliyor. Din yaşayışıyla, kutlamalarıyla, geceleriyle, medreseleriyle, Güneydoğu'daki medreseler işte yer altında devam ediyor. Karadeniz'den insanlar Güneydoğu Anadolu'ya gidiyor. Kur'an öğrenmek için, Arapça öğrenmek için, medrese tahsili için. Ali Sara'nın, Ali Kemal Sara'nın hatıraları var omuzumda hemençe. Orada bunu görüyorsunuz yani. Ya Trabzon, Çaykara neresi? Düşünün Cizre neresi?
Evet.
Yani böyle bir etkileşim var bak. Ağ var yani. Şimdi bu şehirler tümüyle sekülerleşince şehirler kendilerini modern, gelişmiş Avrupa'yı görüyorlar. İslam'da köy işi, köydekilerin işi. Onlar gelişmemiş, cahil.
Geri kalmış.
Hurafelerle dopdolular. Dolayısıyla biz gidip orayı kalkındıracağız, aydınlatacağız. Okullar bunun için yapılıyor. Öğretmenler bunun için gönderiliyor. Köy enstitüleri bunun için yapılıyor. Bu geri kalmışları geliştirmek, aydınlatmak. Neyle aydınlatıyorsun? Bu topluma ait olmayan değerlerle aslında. Bambaşka bir toplum yapmaya çalışarak. Burada bir çatışma doğuyor ya. Köy-kent çatışması doğuyor. Şehirden uzak duruluyor. Ya şehirde kendi elbisenle bile gidemiyorsun. Şapka takacaksın. Sarıklı olan insanlar şapka takmak zorunda. Dolayısıyla gitmiyor. Nasıl ki Elmalı bunu protesto etmek için tümüyle evinde kalıyorsa.
Evet.
Bu köylerde yaşayan, inancı yüksek olan insanlar şehirlere gitmiyorlar.
Gitmiyor. Hatta siz yani, de yazınızda belirtiyorsunuz hocam. İşte şimdi çok sahip çıkılan değil mi? Önemli bir kültür ögesi olarak belirtilen işte halk ozanı Aşık evet. Veysel Ankara'ya
evet.
Kabul edilmiyor yani.
Kabul edilmiyor. Bu köylüdür,
köylüdür diyorlar. Evet.
Büyük bir ozan bu. Değil mi? Köylüdür evet. diye oraya sokulmuyor. Dolayısıyla böyle bir bütün topluma köylü sonradan görme, cehalet, hurafe diye bakılıyor bu insanlara. Böyle bir aşağılanma var bu diyalektikte. Dolayısıyla biz şimdi sonraki aşamalarda köylüler gecekondulara yerleştiler. Yani gecekondu 60'larda gecekondu çoğaldı.
Evet.
Oraya yerleştiler.
Ya çünkü şey oldu yani merkez o şehir olunca fabrika orada kuruldu değil mi hocam?
Evet.
Yani iş imkanı orada. Bir takım da sosyolojiden kaynaklanan çocukların okutulma isteği, okullar orada, üniversiteler orada.
Evet.
İnsanlar düzensiz olarak şehirlere göçmeye başladılar.
Başladılar. Dolayısıyla bu şehirler yapılaşırken yanlarında efendim camiler, medreseler, Kur'an kursları, imam hatipler henüz yok pek. İnsanlar da işte fakir olanlar, orta sınıfta olanlar gecekondu ve onlara yakın yerleşmeye başlıyorlar. Bir dışlama tutumu devam ediyor şehir. Şehirde olacaksan, tüccar, büyük tüccar olacaksan, büyük siyasetçi olacaksan, aydın olacaksan, akademisyen olacaksan, Avrupa kültürünü benimseyerek yaşayacaksın. Üzerinde din falan gözükmeyecek, sembolleriyle, görüntüleriyle. Türk filmlerini hatırla, 70'lerde çekilen başörtülü kadınlar veya takkeli adamlar, namaz niyazı adamlar genellikle bahçıvan olur, değil mi?
Evet.
Genellikle hizmetçi olur. Yani böyle İslam kimliğiyle öne çıkan bir aydın, bir tüccar, değil mi? Bir bürokrat bu filmlerde yer almıyor.
Almaz. Namaz kılan bir zengin namaz bulamazsınız.
Namaz kılan bir zengin bulamayız onu. Şimdi şehir böyle tasarlanıyor. Kibirli, batıcı efendim. Bu Özal dönemiyle, büyük sanayileşmeyle.
Hocam ondan böyle sonra planlanıyor. Bu da böyle bir Jacoben bir uslupla
tabii.
yayılmaya çalışılıyor.
Tabii.
Yani aslında saf bir elitlik de değil. Ya biz böyleyiz. Tabii. Batı'da yetiştik.
Tabii.
Biz bu eğitimler aldık. Bu kitapları okuduk. Biz böyle yaşıyoruz.
Evet.
Siz de böyle yaşayın. Yok.
Yok.
Bizim gibi yaşayacaksınız.
Tabii ki. Efendi biziz.
Evet.
Peşinde gidilecek biziz. Egemen biziz. Size düşen bizim gibi olmak için
çaba.
Kendinizi değiştirmek.
Bir de hiçbir zaman
şıkırmak.
Da içeri de almıyor. Kabul de etmiyor hocam.
Tamamen.
Hiçbir zaman onlar gibi de olamıyorsunuz.
Onlar gibi yani ne kadar uğraşırsan hani o Türk filmlerinde var ya kız geliyor ondan sonra beyaz erkeğe aşık oluyor. Onun gibi olmak için yürümesini değiştiriyor.
Konuşmasını değiştiriyor.
Üstünü başını değiştiriyor. Efendim Laçek'i varsa Laçek diyorlar. Sizde de öyle mi diyorlar? Böyle şey bağlanıyor.
Evet, Laçek. Evet.
Onu çıkarıyor falan. Saçlarını yaptırıyor kuaförde. Piyano öğrenmeye başlıyor. Tam Avrupalı elitlerin istediği bir şey oluyor. Ama yine de o bir biçimde her zaman onlardan biraz daha aşağıdır. Aşağıda. Tam eşit değil.
Tam yani. İçeriye giremiyor.
Tam içeriye giremiyor. Türkiye şimdi bunu 80'lerden sonra değiştirdi. Büyük bir nüfus akışı oldu. 12 Eylül rejimini hep eleştiririz, eleştirelim. İyi tarafı da YÖK sistemini getirdi. Neden? Çünkü YÖK'le birlikte merkezi sınav sistemi oldu. Hepimiz o sınavlara girdik. Arkadaşlarımız doktor oldu, mühendis oldu, hukukçu oldu, bilmem ne, akademisyenlik yolu, bürokrat yolu, diğer şeyler açılmaya
başladı. Hocam, geçenlerde Boğaziçi Üniversitesi'ne bir ziyaretim oldu bir vesile. Orada bir akademisyen arkadaşımızı ziyaret ettim. 1983 yılına kadar Boğaziçi Üniversitesi'ne İngilizce bilmeyenler alınmıyormuş.
Yani dolayısıyla 83'e kadar.
Tabii. Yani. Evet. Kim 1983'te nerede İngilizce öğreneceksiniz yani? Tabii. Ancak Fransız liselerinde, Robert Koleji'nde öğreneceksiniz. Yani kendi içlerinde de bir düzen kurmuşlar.
Bir şey ya, akademik cemaat dediğimde evet. Kızıyorlar yani. Akademik cemaat değil, akademik aşiret demek lazım aslında. Evet. Tamam. Böyle bir şey kurmuşlar ama 80'den sonra birden Özal gibi Nakşi geleneğinden gelen İslam'la barışık bir siyasi aktörün gelmesi Türkiye'yi ciddi anlamda değiştirdi. Yani devlet de daha İslam'la barışık hale geldi. Bu bürokrasi de bu insanların köyden gelen İslam kimliğiyle beraber var olan insanların etkili olması ve şey dönemiyle, Erdoğan dönemiyle birlikte bu daha da yükseldi.
Hocam, isterseniz kısa bir ara verelim programımıza. Biraz günümüzü konuşalım. Evet. Yani bu diyalektiği aşmak için siyasi kurumlar, siyaset müessesesi ne yapıyor? Diğer sivil toplum kuruluşları ne yaptı? Günümüzde ne oluyor? Bunu konuşalım isterseniz. Değerli dostlar, köy, şehir, köy, kent diyalektiğini konuşuyoruz efendim. Köy, kent diyalektiğinin ontolojisi ve sosyolojisini konuşuyoruz Kırkambar'da. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Değerli dostlar, bugün Kırkambar'da köy-kent diyalektiğini konuşuyoruz. Köy-kent diyalektiğinin ontolojisi ve sosyolojisini konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde bu işin biraz ontolojisini konuştuk. Yani bizim kadim metinlerimizde bu işe nasıl yaklaşılıyor? Yani işte taşra ya da köy nasıl algılandı? Şehir, kent nasıl algılandı? Hangisi yüceltildi? Hangisine hangi roller atfedildi? Bunları biraz konuştuk. Bizdeki bu kırılma nasıl ortaya çıktı? Yani Cumhuriyet'le birlikte ortaya çıkan bu kent-köy diyalektiğini biraz ele aldık. Şimdi günümüzü konuşalım istiyorum ben hocam. Siz dediniz ki araya gitmeden önce 1980 darbesinden sonra iş biraz değişti.
Evet.
Mesela üniversite için YÖK şu an eleştiriliyor ama hani YÖK aslında kısmen
merkezi sistemle
bu adaleti sağlamaya çalıştı. Tabii. Merkezi sistemle öğrenci kabulünü ortaya çıkarttı. Ki üniversiteler hocam, değil mi? Bu statü atlama için bu üniversite eğitimi de önemli.
Çok
yani
önemli.
Eğer
çok.
Köydeyseniz, taşradaysanız, şehre gelmek istiyorsanız ve şehrin o değerleriyle, kurumlarıyla uyum içinde yaşamak, çalışmak istiyorsanız hala bile günümüzde değil mi? Bir üniversite eğitimi, yani, diploması önemseniyor.
Önemli. Yani Türkiye'nin en kırsal kesiminden, en yoksulluk içinde olan İnsanlar, zeki çocuklar bu sınav aracılığıyla Türkiye'nin merkezindeki en önemli üniversitelerine girebilirler.
Yani Hakkari Yüksekova Lisesi'nden Boğaziçi Üniversitesi'ne girebilirsiniz yani. Kimse buna engel de olamaz.
Olamaz, evet.
Şu an günümüzde ne oluyor hocam? Yani başta şöyle bir şey dediniz, o cümleyi de biraz açmak istiyorum. İşte İstanbul'da yaşıyoruz.
Evet.
Bir yozlaşma var.
Evet.
Ya diyorsunuz ki işte trafikte, komşuluk ilişkilerinde, yani gittiğimiz müesseselerde, sokakta bir taşralılık Yani bir köylülük. Yani şey demek istemiyorum yani. Kendi konuştuklarımızda da böyle tenakuza düşmek istemiyorum. Benim gözümdeki o köylüler, taşralılar, görgülü, efendi, Anadolu irfanını temsil eden insanlar. Onu saklı tutuyorum bu söylediklerimin yanında ama eğer köylülük bu kent köy diyalektiğinde köylülük işte kabalık, görgüsüzlük, düzene ayak uyduramama, kabalık buysa ya şu an bu İstanbul'da olan bu hocam.
Evet.
Bu köylülerin İstanbul'u basmasından dolayı mı ortaya çıktı? Yoksa bu insan sınıflarından ayrı davranış kalıpları biz gitgide bu manada kabalaşıyor muyuz?
Evet.
Yani bu olay nasıl ortaya çıktı? Bunu bir sorayım. Sonra siz şeyle devam edecektiniz. Hani işte Özal ve Tayyip Erdoğan'ın bu köy kent diyalektiğini kırmaya çalıştığı yönündeki
evet.
politikalarından da bahsediyordunuz.
Evet. Evet.
Yani bu manada ikisini birlikte bir değerlendirebilir evet. miyiz? Yani bugün ne oluyor? Evet bu ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Fakat iyi mi oluyor? Olmuyor evet. mu? Yani bu kadar bu geçişkenlikler, köy kent geçişkenliği evet. mi bunlara sebep oldu? Çözümü ne bunların hocam?
Evet. Şimdi çok boyutlu bir mesele aslında. Bir yandan Türkiye'de nüfusun neredeyse şehirlerdeki nüfusun %60'ı son 20 yılda buraya geldi. Son 30 yılda veya 40 yılda, 40 yıl diyelim. Son
evet.
40 yılda buraya geldi. Yani 90'lardan başlayıp günümüze kadar.
Şöyle bir şey 2000... hocam istatistik okuyorum ben
evet.
sosyoloji makalelerinde de 1950'li yıllarda nüfusun %88'i taşrada, %12'si şehirdeydi. Şu an tam tersiymiş hocam.
Evet.
%12'si taşrada yaşıyor günümüzde.
Evet.
%88'i şehirlerde yaşıyor.
Yani sonuçta kırsal kesimde yaşayıp da buraya geldi insanların büyük bir kısmı. Hala insanların büyük bir kısmı şehirlerde doğup büyüyen insanlardan oluşmuyor. 30 yaş grubu altı böyle belki. 30 yaş grubu üstü belli bir kültürel aktarım da var. Kırsal alandan gelip merkeze yerleşen insanlardan oluşuyor. Ve Avrupa'nın 300 yılda yaşadığı kırsal alandan kentsel alana yerleşme sürecini Türkiye 40 yılda yaşadı. Dolayısıyla bu 40 yıl içinde köydeki alışkanlıkların hemen bırakılmasını istemek doğru bir şey değil.
Evet.
Kolay bir şey de değil.
Evet.
Bu alışkanlıklar
zaman
içinde değişiyor.
Ya o eski alışkanlıklar sürüyor.
Şimdi bu alışkanlıkları da iki boyutta okumak lazım. Bazı kırsal alışkanlıklar çok iyi. Mesela misafirperverlik. Mesela cesaret sahibi olmak. Dayanışma ve yardımlaşma içinde olmak. Komşusunu önemsemek. Yani bunlar iyi özellikler. Ama öte yandan kırsal alanda yaşayan insanlar evet daha fazla kaba kuvvete başvurmaya meyillidir. Meseleleri kanunla halletme yerine efendim kaba kuvvetle halletmeye yönelik tutum daha fazla öne çıkabiliyor. Efendim işte köyde yere tükürürsünüz. Ama şehirde yere tükürmek olmaz. Köy büyük bir yer yani. Tükürdüğünüz zaman yerde tarlalar bilmem ortamlar dağ bilmem ne falan onu dönüştürebiliyor. Basitleştirerek söylüyorum. Köyde zarafet giyim açısından çok gelişmemiştir. En
çünkü
güzel
her an
terziler.
Çünkü her an çalışıyorsunuz
tabii, çalışıyor.
Hocam.
O yani elbisesi de bir tane almıştır belki. Bayramlarda
evet, bayramla.
Giyer.
Yani hayvanların
böyle
bakımı şey. Var, bahçe var.
Tabii.
Kokarsın, toprak var.
Bilmem,
evet.
O toprak kokusuna, şu kokuya, bu kokuya bir alışkanlık oluşuyor. Dolayısıyla bu insanlar şehire geldikleri zaman birden değişmezler alışkanlıkları. Yavaş yavaş değişir. Bu tür dezavantajlar var. Şehri bir zenginleşme yeri olarak gören, şehri bir kurtuluş yeri olarak gören, şehri bir yükselme yeri olarak gören bir tutum son özellikle dönemlerde yani 40 son 50 yıldır köylülerde çok daha fazla. Medyanın da etkisi var. Kapitalistleşme sürecinde etkisi var. Kalkınma sürecinde etkisi var. Dolayısıyla o kaba davranışlar ve zarafetten yoksunluk, ondan sonra kısa sürede zenginleşme arayışı. Bunlar evet köyle irtibatlı taşra daha doğrusu demek lazım. Sadece köy değil. Bu taşra da önemli burada. Taşra sosyolojisiyle ilgili böyle bir tarafı var. Bu tür sıkıntıları yaşıyoruz gerçekten de. Fakat öte yandan şöyle bir taraf da var. Yani bu süreçte mesela bu hükümetin en çok başarılı olduğu alanlardan birisi gecekondulaşmayı yok etti.
Evet.
Dolayısıyla insanlar artık çamurlu sokaklarda yaşamıyor. İnsanlar işte TOKİ, belli bir altyapısı olan, otoparkı olan, kaloriferi olan, okulu olan, işte sağlık merkezi olan, temiz, düzenli bir yerde yaşamaya başlıyor. Ve burada arabesk müziği de çıkmaz. Nitekim çıkmıyor yani. Bakın.
Çıkmıyor. Evet. Rap müzik dinleniyor.
Rap müzik dinleniyor.
Kalkınmacı ve, modernleşme bu değil
evet,
mi hocam?
Evet, bu kalkınmacı modernleşme ve bu alt gelir grubundan gelen, köyden gelen insanlar bununla daha çok şehirle bütünleşebiliyorlar. Yalnız bu köylülerin şehire adaptasyonunda direnmelerinin bir nedeni var. Neden? Çünkü şehir onu aşağılamış. Şehir onu dışlamış. Diyor ki işte benim gibi giyineceksin burada var olman için. Benim gibi inanacaksın burada var olmak için.
Bir takım değerlerinden vazgeçeceksin.
Bir takım diyor. Değerlerinden vazgeçeceksin. Bu da bu taşralı insanları neye yöneltti? Direnişe yöneltti.
Evet, evet.
Sertliğe yöneltti.
Sertliğe yöneltti.
Onlarla çatışmaya yöneltti.
Ya da karışmamaya, içlerine tabii, girmemeye.
Girmemeye yöneltti. Sen beni kabul etmiyorsan ben de seni hiç kabul etmiyorum demeye götürdü. Şehirli burjuvazi, Türk burjuvazisi öyle efendim masum bir burjuvazi değil. Emeğiyle zenginleşmiş bir burjuvazi değil. Yağmalama diyoruz ama burjuvazi devleti yağmalayarak ortaya çıkmış Türkiye'de de. Devlet ya, eliyle zenginleşmiş.
Batı'daki gibi sivil inisiyatifle
değil.
Elde edilmiş bir statü değil Türk
değil,
burjuvazisi.
Tabii ki bunlar şimdi efendim muhafazakarlar geldi, devlet eliyle zenginleşiyorlar vesaire diyorlar. Ama muhafazakarlar aynı zamanda bakın yol yapıyorlar, köprü yapıyorlar, TOKİ yapıyorlar. Bir sürü havaalanları yapıyorlar, büyük hastaneler yapıyorlar. Yani bir üretim de var. Ciddi anlamda bir kalkınma da var. Fakat burjuvazinin daha önce yani egemen burjuvazi ise daha doğrudan devletle zenginleşen, üstelik halkın da bu değerlerini önemsemeyen bir tutuma sahipti. Çatışmanın en önemli nedenlerinden, boyutlarından birisi bu. Bu şimdi şehirdeki burjuvazinin şehirleşme sürecine bakmak lazım. Yıllardır şehirde yaşıyorsun, tabii ki daha şehirli olacaksın. Bu insanların çocukları, torunları zaman içinde daha fazla şehirli olacak. Genellikle bugün köylü diye eleştirilen kesimler, muhafazakar kesimler ama burada aynı zamanda bir sorumluluk tarafı olan şehirli burjuvaziye bir şey denmiyor. Bu burjuvazi bu kesimleri geçmişte nereye mahkum etti? Efendim Güngören'e, Bağcılar'a, Esenler'e,
Sultanbeyli'ye.
Sultanbeyli'ye çamurlar içinde geçilmiyordu. 84'te geldim gördüm ben. Ama kısa sürede ne yaptı? Muhafazakarlar oraları temizledi, düzenledi, altyapısını geliştirdi. İnsanlar daha düzgün yaşamaya yöneldi. Şimdi burjuvazi nerede yaşıyordu? Bakırköy'de yaşıyordu. Efendim Kadıköy'de yaşıyordu. Beşiktaş'ta yaşıyordu. Ondan sonra Erenköy'de yaşıyordu. Kendi içinde de böyle Müslümanlık, böyle görünürlüğüne de tahammülü yoktu. O nedenle bu burjuvazinin köyden gelenlere yönelik politikalarını, tutumlarını görmeden tek yönlü sadece köyde gelen insanların, taşradan gelen insanların yanlışlarına yoğunlaşmak haksızlık olur. Burada bir diyalektik var, burada bir çatışma var. Bu çatışmayı aşmak için Cumhuriyet daha çok bir hegemonya, şehir hegemonyasıyla, batıcı bir kültür hegemonyasıyla yapmaya çalıştı. Başarılı olmadı. Ama muhafazakar hükümetler, Özal ve Erdoğan, bunlar daha çok bu kesimlerin birbiriyle etkileşime girmesinin önünü açtı. Efendim bugün Erenköy'de muhafazakarlar da oturuyor. Acarkent'te muhafazakarlar da oturuyor. Türkiye'nin yeni efendim zengin yerlerde muhafazakarlar da var, başörtülüler de var, sakallılar da var. Biz muhafazakarlar bazen bunu eleştiriyoruz. Ya siz bizim de zengin oldu, zenginlerle yaşıyor. Ama aynı zamanda bir başka sosyoloji de var. Bu Türkiye için iyi bir şey. Bir etkileşime açık hale geliyorlar artık.
Karşılaşıyorlar.
Karşılaşıyorlar, birbirini tanıyorlar, beraber yaşamaya tahammül ediyorlar. tahakküm ilişkisi kırılıyor. Bu açıdan da güzel bir şey. Bu açıdan da Türkiye'nin genel toplumu ciddi anlamda o köy şehir diyalektiğini bozuyor. Ona son veriyor artık. Yani diyor ki sen çalışırsan, emek sahibi olursan, belli bir düzeye varırsan, senin de durumun iyiyse, iyi olan yerde sen de yaşarsın artık. Değil mi?
Evet.
Yani bu açıdan iyi bir şey.
Ya
Türkiye
aslında
değişiyor. Bunu aşmaya yönelik yani, önemli adımlar atıyor
evet,
artık.
Emekle, gayretle, değil mi hocam? Yani evet. Sivil inisiyatifle olabileceğini bu gelişmenin, şehirleşmenin
tabii,
onu da gösteriyor.
Kesinlikle.
Yani.
Yani ben şahsen Acar kentte yaşamak istemem. Ben Üsküdar merkezde yaşamak isterim tercihim olarak. Ama bir sosyolog olarak baktığım zaman da bu köy kent diyalektiğinin aşılması açısından da iyi bir gelişme bu. Belli semtlerin seküler, egemen, burjuvanın tekelinde olması iyi değil. Bu kırılıyor mesela. Bunun kırılması, bu diyalektiğin de aşılması açısından önemli
evet,
bir şey.
Hocam orada şöyle bir yozlaşma da söz konusu değil mi? Mesela ya bu karşılaşma için ya da bütün bu ortamları, mekanları paylaşma adına bazen muhafazakarlar haddi aşan hareketlerle de bulunuyorlar.
Sorun.
Yani onu da
doğru,
sormak isterim size.
Doğru, o sınıfsallıktan yani, kaynaklanan bir sorun.
Evet, yani mesela diyorsunuz siz şey olmaması lazım. Yani mekanların açılması lazım. Muhafazakarlara da işte dindarlara da belki çok önceden şehre gelmiş kendini elit sayan,
evet,
ayrıcalıklı sayan
olmalı yani.
Etkileşim olmalı. Fakat bu dindarlar açısından ben ya son yıllarda gözlemlediğim bir yozlaşmaya da sebep oldu. Mesela dindarlar her mekana da girmeye çalıştılar.
Evet.
Hatırlarsanız burada konuşmuştuk. Yani işte alkol tüketilen Nişantaşı'ndaki bir restorana başörtülü kızlar girmeye çalışıyorlar. İşte videolar çekiliyor. Bizi buraya almanız lazım, girmeniz lazım. Oradaki garson diyor ki bak burası size uygun değil. Buraya sizin girmemeniz lazım. Yani burada bak
ne kadar güzel
incinirsiniz diyor yani.
Evet.
Ama bizim o şehirde doğmuş, büyümüş, başörtüsü de takan, belki ailesi de dindar, kendisi de dindar o kızlarımız ısrarla o alkol tüketilen, içki içilen restorana girmeye çalışıyorlar.
Şimdi,
ya sanki böyle bütün o mekanları paylaşma, her ortama girme, yani o karşılaşma, birlikte yaşama, çok kültürlülük buna her ne dersek diyelim, bu muhafazakarlar ve dindarlar açısından sanki bir yozlaşma da getirmeye başladı hocam. Bu
doğru.
Konuda ne söylemek istersiniz?
Bakın, Refik Halit Karay'ın yazdığı o roman da Adana'da, Çukurova'da zengin olan o kadınların, gelinlerin,
evet,
mesela onlar şey değiller, dindar insanlar değiller. Ama onlar da aynı geliyorlar, İstanbul'un en meşhur yerlerinde olmak istiyorlar. Bizim de paramız var, biz de buraya girelim. Niye? Kabul görelim. Sizin de eşit olalım. Siz bizden üstün değilsiniz. Şimdi bu başörtülü kızların da böyle bir talebi var. Yani burası, tabii onların algısında, benim algımda öyle değil. Yani burası en meşhur yer. Egemenlerin olduğu yer.
Bizim burada bir kahve içmemiz lazım.
Biz de eşitiz. Siz bizden üstün değilsiniz. Dolayısıyla ben de geleceğim, burayı kullanacağım. Böyle bir arayışı var
evet,
aslında. Farkında olsun
yani
olmasın.
Yani bence biraz gençlere bunu da söylemek lazım.
Evet.
Daha doğrusu bizim muhafazakar, dindar, İslamcı gençlere. Ya her ortamda eşitlenmek de gerekmiyor yani. Her mekanı eşitlenme, karşılaşma aracı
tabii,
olarak kullanmak
tabii,
gerekmez yani.
Onun
çünkü
için ne doğuyor?
Evet.
İçkisiz olan yerler.
Ona da karşıyım ben hocam.
Kurmaya başlanıyor. Yani biz,
yani bir Müslüman
bakın,
hocam yani
Ali Bey biz
buyurun.
Ben de şahsen mütevazi yaşamaktan yanayım.
Evet.
Ama İstanbul'a ilk geldiğimde bazen diyelim ki Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim. Bizim aleyhimize bir sürü propaganda yaptılar. Akit gazetesinin yazarıdır, şudur, budur diye.
Evet.
Nedense bana da hep böyle karşı çıkılıyor. Benim de imtihanım bu. Şimdi geldim Yıldız Teknik Üniversitesi'nin terasında bir yer var. Elit bir yer falan. Belli adamlar falan.
Şeyde mi? Beşiktaş'ta mı?
Beşiktaş'ta. Ben de gittim böyle. Ondan sonra güzel masalar, bembeyaz örtüler. Garson hizmet ediyor. Gittim oturdum. Garson gelmiyorlar. Bir yeni yüz belli. Özellikle orada oturmak ve garsona emretmek ve ona hizmet ettirmek istedim kendime. Bize de yapacaksınız buna. Biz de sizinle eşitiz.
Evet.
Tamam mı? Onu yaşatmak istedim. Bazen evet, bunu yapıyorum. Yoksa Yani diyorum ki biz her yerde bu adamlar bizi dışladı, şunu yaptı. Hayır, biz her yerde özgüvenle varlığımızı temsil etmeliyiz. Ezikle davranmadan.
Tamam. Evet.
Böyle bir arayış normal
işte bir şey. İşte bir sekülerleşme de ortaya çıkıyor ya hocam. Evet, yani ona dikkat çekmeye
çok
çalışıyorum
doğru.
Ben.
Yani şu var. Diyor ki
mekanlar dönüştürüyor insanları çünkü yeni davranış formları
doğru.
oluşturuyor.
Çok doğru.
Yani benim gençlerden ricam evet eşitlenelim iddiamız olsun. Belki bir takım travmalarımız var.
Evet.
Komplekslerimiz oluştu onları aşmamız lazım ama bu esnada da o sekülerleşme dalgasına da kapılmamak gerektiğini
kesinlikle.
Düşünüyorum.
Kesinlikle çünkü bu tür yerler sekülerleştirme motivasyonu çok yüksek.
Evet.
Dönüştürme motivasyonu çok,
çok yüksek.
O tür yerlerin. Teoman Durali Hoca'nın daha yeni bugün bir şeyini gördüm. Hoşuma gitti sözü. Diyor ki ben 100 bin liralık saati takmam diyor. Müslümana caiz değildir. Bakın bu adam ilahiyatçı bir insan değil. Bu adam da elit bir aileden gelmiş
evet.
Ankara'da.
Evet.
Ama İslam şeyi var. Ne güzel bir İslam hissiyatı var yani.
Evet.
Müslüman biraz mütevazi olmayı yani tercih edecek.
Evet.
Ondan sonra
yani şık olacak,
temiz olacak,
temiz olacak hocam,
evet.
Zarif olacak.
Evet.
Ama bir haddini bilecek.
Kesinlikle. Yani imkanları varsa bunları kullanacak ama yani bunu göstermek, milletin gözüne sokmak,
evet.
onunla bir nüfuz oluşturmak, onunla bir kendisini bir hegemonyaya dönüştürmek,
ayrıcalık oluşturmak. Evet.
Bunlar hoş değil. Bunlar doğru değil.
Bunlar caiz değil hocam.
Ama ben genelde yani fakirlerle de zenginlerle de güçlü ortamlarla da zayıf ortamlarla da bir dolaşım içinde olmak.
Kesinlikle.
Tamam mı?
Kesinlikle.
Böylece kendimizi unutmamak.
Kesinlikle.
Böylece her sınıf arasında bir etkileşimin olmasını sağlamak.
Evet.
Bizim dinimiz böyledir yani.
Evet.
Köle insan da Hazreti Ebu Bekir gibi en zengin insan da aynı safta
evet,
namaz kılıyor.
Evet, evet.
Aynı sohbette
hocam,
yer alabiliyor.
Hocam yani dinin ana umdelerinden olan irşat, tebliğ, emri bil maruf, nehyanil münker için bir kere bu dolaşıma her an hazır olmak lazım.
Hazır.
Girmek lazım.
O nedenle insanlarımız özgüveni olsun.
Özgüvenli olsunlar.
Fakir
kesinlikle.
Fukarayla da onun gibi
evet.
otursun, muhabbet etsin. Zengin ortamda da rahat kendini temsil etsin, korusun.
Evet.
Veya zengin değil de güçlü egemenlerin olduğu ortamda bunu taşısın. İmrenmek değil de daha çok dediğim yerde yani biz çünkü bu dünyaya geçici bakarız.
Evet.
Bu dünyaya gelip geçici
evet.
yani.
Esas hayat iman, ahiret hayatıdır diye
evet,
bakarız.
Evet yani bunu retoriğini çok yapıyoruz ama hayatımızda hakikaten bunu yansıtmamız lazım. Dünya gelip geçici. Dolayısıyla dünyanın bu çok büyük maddi varlıklarında var olmakla var olunmaz. O maddi varlıklar gelip geçici. Orada hizmet için bulunabilirsin. Nefsini belli bir ölçüde terbiye etmek için meşru bir biçimde bulunabilirsin.
Dünyadan nasibini almak için bulunabilirsin.
Olabilir ama sonuçta ona kapılmak, onunla kendini tanımlamak, ona aidiyetle bir aidiyet üretmek. Bunlar
Müslümana yakışmaz hocam.
Evet yani. Bunlar.
Bize yakışmaz. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dostlar, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Efendim haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.